Daim dinleyenler, programımızın konağı İran-Türkiye ilişkilerinde enerjinin rolü adlı kitabın yazarı Umut Şüçlü ile bölgede yeni siyasi hadiseler ve onların enerji ticaretindeki təsirini danışacak. Bu arada İran, Rusya, Türkiye ve Azerbaycan Respublikası kimi ülkeleri nəzərdə alacak. Bunların arasındakı ticari faaliyetleri, ticari əlaqələri nəzərdə alacak. Umut Bey, mən öncə bir umumi sual soruşum ilə. Bölgədə siyasi gəlişmələr çox sürətlə olur. Misal üçün Rusiyanın Suriyaya getməsi, orada direk müdaxilə edərək, orada hava sahasında da bəzi bombalamaları başlaması, buna görə İrana daha yaxınlaşması, Türkiyə ilə siyasətlərinin zidd düşməsi, belə hadisələr bu bir nümunə dərsində, amma son aylarda bölgədə hadisələr sürətlə gəlişir. Bu hadisələrin tez-tez gəlişməsi bölgədəki ticari əlaqələrdə də bir cür sabitliyi aradan aparırmı? Bölgədəki ticari əlaqələrdə də istiqrarsızlık yaradır mı?
Çox sağ olasınız Əli Rzə bəy. Biraz bu Rusiyanın siyasətinə baxmaq lazım. Yəni nədən oldu Rusiya bugün bu hala gəldi? Yəni 2000-dən bəri özəlliklə Əraq savaşında, Əfqanistan savaşında Batı və başda Amerika olmaq üzərə çox Rusiyanı hesaba qoyan olmadı. Rusiyanın çox o zaman güclü zamanı idi. Rusiya doğal qaz nefti sataraq çox dolar əldə etdi. Biraz gücünü daha yüksəltdi. Özəlliklə 2011-dən bəri bildiyiniz kimi bu IŞİD İraqda və Suriyada çatışmalarını başladı. İraq dövlətinə, Suriya dövlətinə savaşa girdi. Batı və Batının başında olan Amerika keçən ildən bəri uçaqları ilə bombalamaya başladı. IŞİD'in, yəni DAEŞ'in bu səngərlərini. Amma bu 2 ildə olan bombardmanlar bu IŞİD'i çox etkiləmədi. O yüzden ister istemez Rusiya özünə bir fürsət qazandı ki öz gücünü göstərsin, səm silah, təzə silahların işlətsin. Həm də Batıya bu mesajı versin ki sən yaptığın bu işlər IŞİD'i durduramadı, ya DAEŞ'i durduramadı. İndi sıra məndə, mən gələcəyimi qorumaq üçün DAEŞ'ə saldırıyam ki gələcəkdə mənim milli güvənliyimi təhlükəyə salmasın. Siz dediğiniz gibi bu, hər bölgədə əmniyyət olmasa, güvənlik olmasa o bölgədə heç bir şey gəlişməz. Siyasi istiqrar olmaz, ticari ilişkilərdə heç gəlişməz. Şimdi ən önəmlisi enerji boru hatları, yəni enerji kəmərləri, doğalqaz kəməri, neft kəmərləri güvənlik olmayan bölgədə təhlükəyə girər. Təhlükə girdiyi zamanda heç bir yabancı şirkət olsun, yabancı dövlət olsun, o bölgədə yatırım yatırmaz, yatırımı varsa yatırımlarını çəkər və o bölgə istər istəməz istiqrarsızlıqla üzləşir.
Yəni burada Umut Bey, mən istərdim iki məsələni nəzərə alaraq, çünki eşidənlər bunu maraqlana bilər bununla. Bölgədə bu siyasi gərginliklər enerji ticarətində, müqavilələr arasında, yəni çünki bu müqavilələr hər halda bəziləri illik və neçə illik bağlanır. Bir onu nəzərə alaraq, yəni neçə illik olaraq bağlanmış bir müqavilənin bir siyasi həmlə ilə, bir siyasi dəyişikliklə nə qədər ləğv olma ehtimalı var, bir bu və bir də enerji ticarətində önəmli məsələlərin biri təhlükəsizlik və güvənlik məsələsidir. Şəhərdə bu siyasi gərginlik və müharibələr o güvənliyə də bir təhlükə olur. Bu ikisini nəzərə alaraq bu enerji ticarətində sürətli dəyişmələr ölkələr arasında, yəni bu ölkənin bir ölkənin o bir ölkədən öbür ölkə ilə müqaviləsini ləğv edib başqa ölkəyə müraciət etmək kimi məsələlər beynəlxalq arenada bunlar sürətlə dəyişə bilən şeylərmi?
Genel olarak yox. Bunu belirtməmiz lazım ki doğal qaz olsun ya neft olsun, bunların anlaşma 15-25 il arasında olur. Bunun 4 ya 5 ili sadəcə kəmər ya boru hatlarının inşa etməsinə çəkər. Ondan sonra 5-ci ildən sonra istərsiniz doğal qaz olsun, neft olsun, satıcı ölkədən alıcı ölkəyə axın eləməyə başlar. Arada bir şey çıxarsa, güvənsizlik, təhlükəsizlik çıxarsa, ikinci yatırımı ya başqa bir yatırımı %100 əngəllər. Yəni o güvənsizlik oldu, təhlükəsizlik, təhlükə oldu bir bölgədə. Nə satıcı ora yatırım yatırmaq istər, nə alıcı da başqa çox istədiyi kimi sata bilər. Satsa da çox ucuz fiyata satar ki, öz zərərinə olar, alıcının xeyrinə olar. Bu da istərsənə dünyada bazarı çox pis əsər bıraxır. Alıcının həmişə mənfəətinə olar, satıcı məcbur olar ki, satmaq üçün dollar əldə etmək üçün əlində olan qaynaqlar olsun, nəqd olsun, doğal gaz olsun ucuz fiyata satar.
İndi Rusiyanın Suriye operasyonundan sonra her hansı bir yakında değişilecek bir enerji ticaretinde değişilecek iki ülke arasında ya da aslında bu başkalarına da təsir koyur. Hansı bir değişiklik söz konusu mu indi bu anda?
Bunu ben şey olarak, Türkiye-Rus olarak daha fazla size bilgi vereceğim bu alanda. Bildiğiniz gibi geçen hafta Rus uçakları isterseniz Türkiye'nin havasından istifade edildi izin almadan. Bu Türkiye'nin Rusya'nın münasebetlerini çok kötü etkiledi. Ama Türkiye'nin durumuna bakarsak Türkiye %60% doğal gazını Rusya'dan alıyor, %30% taş kömürü Rusya'dan alıyor, %16% neft ve petrokemikal içine ürünleri Rusya'dan alıyor. Yani isterseniz bir de bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk nüve reaktörü Rus atom şirketi tarafından Türkiye'nin Mersin bölgesinde indi inşa aşamasındadı. Türkiye bir anlaşma imzaladı 22 milyar civarında ki Rus tarafı olsun Rus atom 2 yıl içinde 3 milyar dolar para oraya harcayabildi. Yani Türkiye isterseniz enerji alanında en çok Rusya bağımlı. Geçen haftalarda Erdoğan dedi ki Rusya bu vazgeçmese bizim tekrar havamızı zadelese şey diyor biz anlaşmalarımızı iptal edeceğiz. Ya başka alternatif ölçe tapazıyor ki bize nüve reaktör de düzelsin ve ondan doğal gaz da alabileceğiz. Ama realda gerçekten böyle bir şansı yok. Neden? Türkiye indi Azerbaycan'dan da doğal gaz alır, İran'dan da alır. %18 ise İran'dan alır, %10 Azerbaycan alır. %60 Rusya'nın doğal gazın hiç başka bu yakın zamanda en az 5 yıl içinde hiçbir ülkeden alma şansı yok. Neden? Azerbaycan'ın kapasitesi belli, İran'ın kapasitesi belli. Bunların kapasitesi yani üretimi istihsala daha çok almak için bunlara en az 5 yıl zaman lazım. 5 yıl içinde Türkiye ne yapacak? Zaten biliyorsunuz kış başlamış, havalar soğuk olduğu zaman Türkiye günde en az 240 milyon metre mükayab doğal gaz mesafeli. Bunun hardan temin edilecek? Hiçbir temin edilme şansı yoktu. Mecbur Rusya bağımlı kalacak. Ya nüve isterseniz iki ülke bağladığı anlaşma beynelhalk statüsü kazanmış. Türkiye onu isterse de fesk edilebilmez. Fesk edilse Rusya bu anlaşmayı beynelhalk mahkemeye götürebilir ve Türkiye buna karamet vermek zorunda kalır. Yani böyle duruma baktığım zaman Türkiye'nin Rusya'nın kabağında çok eli asık değil, çok iş yapabilmeyecek.
Doğal gaz, tabii gaz dediniz. Son günlerde bir de İran Milli Neft Şirketi'nin beynelhalk alakalar mesulü Azizullah Ramazani'nin Türkiye'ye bir teşrifi olubdu. Ya herhalde belki de resmi teşrif değil, sadece medyada yayılan bir teşliftir. O da Türkiye'nin satın aldığı tabii gaz miqdarını artırması şartıyla Türkiye'nin İran'dan daha aşağı kıymetle tabii gaz alabilmesi meselesi. Bu ciddi bir teşliftir. Bunun söhbetleri var idi evvelden ve bu son gelişmelerle her an alakaları olabilir mi yoksa ile geçmişteki söhbetlerin devamındadır?
Yok, bu söhbetler 2013'den beri başladı. 2014'te de tekrar İran tarafından Türkiye tarafına pişnağıt verildi, önerildi. Ama Türkiye olumsuz, yani Türkiye kabul edemedi. Yine de bu tartışmalar, bahsler devam ediyor. Ama Türkiye bugüne kadar İran'ın önerisini kabul edemeyip, İran diyor ki bizden aldığın gazın miqdarın iki kata çıkar. Ben de sana verdiğim gazın kıymetini azaldım. Biliyorsunuz da indi Türkiye en bahalı gazıyı İran'dan alıyor. Her metre 1000 metre mükabin İran'dan 507 dolar alıyor. Türkiye'den Rusya'dan 414 dolar ve Azerbaycan'dan 313 dolar. Yani en ucuz doğal gazı Azerbaycan'dan alıyor. En bahalı doğal gazı İran'dan alıyor. O yüzden İran'dan istedi ki doğal gazın kıymetinde biraz Türkiye indirim yapsın ki İran kabul edemedi ve son pişnağı da bu oldu ki İran tarafından bizden alan gazı miqdarın çoğalt. Ben sana indirim vereyim ki bunu da Türkiye kabul edemedi. Nedense çünkü altyapı hazır değil ve o yüzden Türkiye bu pişnağı kabul edemedi.
Bir de Umut Bey siz nükleer santrallardan söhbet ediniz. Atom elektrik istansiyaları. Başka bir haber de Türkiye'nin 3. atom elektrik istansiyası ile bağlıdır. Bu projenin potansiyel emektaşları ile bağlı yayılan haberlerde böyle yazılıp potansiyel emektaşlar Japonya, Amerika ve Çin kimi ülkelerden söz edilir. Böyle bir projede sizin de dediğiniz kimi son illerde esas taraftaş Rusya değil miydi?
Türkiye'nin 15 yıllık enerji programında 3 tane nüve, yani nükleer reaktör inşa edilmesi öngörülmüş, yani nezarda alınmış. Zaten birincisi Rusya ile başlandı, ikincisi Japonya ve Fransa konsorsiyum iki ülke şirketleri tarafından başlanılmış. O da 2016'dan başlayacak, o da 22 milyar dolar yakınında bir anlaşma imzalamış. Üçüncüsünde daha önce Türkiye kendi şirketlerini kurmak istedi ama bunu herkes bilir ki Türkiye'nin kendi şirketlerinin teknoloji bakımından, para bakımından üçüncü nüve reaktörü inşa etme potansiyeli yoktu. O yüzden üçüncü nüveni siz dediğiniz gibi Kırklareli bölgesi, ki İstanbul'a yakın bir bölge. Hele proje söz hattında, kağıt hattında olduğu halde Türkiye'nin bu çevreciler bu nüvenin inşa edilen yerine değiller meşe içinde olduğu için tepki vermeye başlamışlar. Yani oranın orada olmasın, başka bir yerde olsun. İndirik 15 tane şirket olsun, Amerika'dan olsun, Japonya'dan olsun ve Çin'den olsun. Öz tepkilerini bildirirler Türkiye. Türkiye o tepkileri değerlendirecek. Daha sonra bu şirketlerin birisinin ya da başka bir şirketten gelse, ne Kore'de olabilir, teze bir pişnağı teklifi gelse, Türkiye onu gözden geçirip en yaksısından anlaşma imzalayacak. Türkiye 2030'da %20 elektrikte istihsalın nüve, yani nükleer santraldan elde etmeyi planlıyor. O yüzden üçüncü nüve santralı da inşa edecek. Nedense tüm isteği ki hem doğal gaza bağımlılığını azaltsın, hem de yenilenebilir enerji ve nüve ile beraber kendi içinde, ülkenin içinde olan potansiyellerden faydalansın.
Bir de Umut Bey, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de çıkarlarının çok 180 derece karşı karşıya gelmesine rağmen, son olaylara rağmen Rusya Prezidenti Vladimir Putin yine de Türkiye ile Rusya'nın çok yaxşı münasibetleri, ticarette çok yaxşı tərəfdaşlar olduğuna vurgulaması dikkat çekir. Aslında nəzərə elə gəlir ki, Rusya bu ticari əlaqələrin azalmasını istəmir. Elə bir məsələ var mı? Elə bir şey görürsünüz mü?
Düzdür. Siz dediğiniz kimi Rusiyanın, Türkiyənin çıxarları Suriyədə bir-birindən tərs gəldi. Türkiye ilk baştan beri mühalifələrə dəstək verdi, silah verdi, yardım elədi. Amma Rusiya Əsədin dalında qaldı və Əsəddən himayət elədi. İran da yenə aynı devam elədi. Zaten indi dedik, yani müstəqim ora əsgərlə göndərməyi düşünür. İstərsiniz iki Əsəddə bilirsiniz uçaqları DAEŞ'in yerlerini bombalamaya başlamış. Rusya her zaman bunu gösterir ki enerjini silah olarak kullanmayı çok güzel bilir. Her zaman işine yarar, menfaati isterse doğal gaz olsun, petrol olsun, neft olsun, onları silah olarak işleyip milli menfaatinde işleyirdi. Bir de her zaman da Rusya menfaatini düşünerek, real politika kullanarak hemşe menfaat göz önünde olup, o ona hatır Türkiye'ne de elden vermek istemiyor. Nedense Almanya'dan sonra Avrupa Birliği'nde en çok gaz sattığı ülke Türkiye, hemen şimdi zamanında parasını almış. O Suriye üzerine ticari ilişkilerin, özellikle enerji ilişkilerin elden vermek istemeyi, ona hatır Putin de vurguladığı kimi münasibete devam edecek. Haradasa Suriye üzerinde ihtilaflar da devam etsen, yine bu ticari ilişkiler özellikle enerji alanında ister istemez devam edecek. Yani bu enerji alanında iki ülke birbirine biraz bağlı.
Son olarak farklı bir mevzuyla bağlı sizin düşüncenizi sormak isterdim. O da İran-Azerbaycan arasındaki əlaqələrdir. İran-Azerbaycan dəmir yolu projesinin xəbəri yayıldı son günlərdə. Astara, yani İran İslam Respublikası ya İran-Azerbaycanında yerləşən Astara şəhəri ilə Azerbaycan Respublikasında yerləşən Astara şəhəri arasında, buna Şimal-Cənub dəhlizi də deyirlər Azerbaycan mətbuatında. Bu ciddi bir projə midir və belə bir projə İran-Azerbaycan dəmir yolunun bir-birinə bu şəkildə bağlanması ciddi bir məsələ midir və oradakı ticarətə necə etki buraxacaq? Ciddi bir etki buraxacaq mı? Yayılan xəbərdə orada daşınılacaq əslində ticari malların 5 qat arta biləcəyi yazmışdı İran xəbər agentlikləri.
İranın 20 illik gəlişdirmə proqramında İranın bir koridor olması öngörülmüş. Koridor olmasının bir nedeni de, yani temel olarak da bu demir yolları birbirine koşulması, Kafkasya'dan ya Orta Asya'dan gelen malların İran-Azərbaycan dəmir yolu vasitəsilə İranın Bəndər Abbas oradan da Xəlicə Farsdan satılacaqdır. O yüzden İran bunu çok güzel planlamış. İndi de istəyirsə Azərbaycanın dəmir yolunun qoşması ilə bölgədəki bütün malları İran üzərindən Xəlicə Farsa gedəcək. O da həm İran para qazanacaq, həm də istəyirsiniz İran geopolitik satlarını kullanarak daha güclü hale gelecek. Bu da Azərbaycan da istəyirsiniz mallarını daha rahat sata biləcək. Bu ilişkilərdə, münasibətlərdə məncə hər iki ölkə faydalanacaq və İran da bu zatda ciddi
yəni bunu ciddi, və bu faydalanma ciddi böyük miqdarda mı olacaq?
Çox böyük miqdarda olacaq. Yəni Kafkaziyada düşünün, neft olsun ya oradan çıxan başqa ürünlər olsun, mallar olsun, istərsiniz ən kolay, ən güvənli taşıma dəmir yoludur. Dəmir yoludur birbirine vəsit olduğu zaman, İran ki, Azərbaycan vəsit olduğu zaman çox rahat, çox güvənli, istərsiniz Kafkaziyadan İran üzərindən Xəlicə Farsa taşınacaq.